Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa bu siyasi tarih içerisinde demokrasi, anayasal devlet, bu istikametteki reformlar, siyasi mücadeleler, siyasi liderler, bu dönemdeki önemli siyasi hadiseler ve bunların hem içeride ekonomiden sosyolojiye, şehirleşmeye, kültürel hayata kadar hem de dışarıda uluslararası ilişkilere kadar etkilerini, bu etkilerin karşılıklı gelişimini ele almaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Böylece Türkiye'nin halihazırdaki güçlü demokratik rejiminin köklerini, tarihi zeminini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu tarih hem ders çıkarılması bakımından hem kendimize güvenin, özgüvenin artması bakımından kıymetli. Hem de işte bu tecrübeyi bilerek halihazırdaki kimi tartışma, problem, bazen kriz, yani bu içeriden, dışarıdan, bölgesel veya küresel olabiliyor. Bunlar karşısında Türkiye'nin zengin tarihi birikimi ve tecrübesinin hatırlanması, hatırlatılması bir kıymet taşıyor. Evet, bu programımızda Türkiye siyasi tarihi içerisinde bilhassa 19. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk modernleşmesinin gelişiminden bahsetmiştik. Böylece klasik bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'daki modern devletlerin bu çerçeve içerisinde de anayasal devlet, demokrasi istikametinde gelişen devletlerin yönetim modellerini, siyaset modellerini, devlet-vatandaş ilişkilerini, parlamento, anayasa, siyasi partiler gelişimini kendi ülkesine aktarmaya, evvela sarayı padişaha sınırlayan, bilahare bu sınırlığı temin etmek için anayasal devlet ve meclisi geliştiren, zaman içerisinde de meclisin güçlenmesiyle beraber daha demokratik bir sisteme, meşruti monarşi diyebileceğimiz sisteme geçmeyi düşünen, tartışan, bütün bunları yaparken de bunları Türk İslam tarihinden örneklerle yerleştirmeye, millileştirmeye çalışan, Türklerin geçmiş dönemdeki siyaset uygulamaları içerisinde bu kurultay danışma kurullarına vurgu yapan, diğer taraftan İslam devletler tarihinde de ya da İslam medeniyeti tarihinde de istişare etmek ve onun etrafındaki gelişmeleri esas alan aydınlar, bunların Tanzimat İslahat Fermanı'na, anayasaya yansıtıldığı tartışmalar söz konusu olmuştu. Bu tarihi zemin içerisinde fermanları mütakiben 1. 2. Meşrutiyet dönemlerini ele aldık, değerlendirdik ve nihayetinde 1. Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği ağır tahribatla beraber Osmanlı Devleti'nin yenilmesini ve Mondros Mütarekesi'ni imzalamasını konuştuk. Bu mütareke ile beraber de bir yandan uzun süren 2. Meşrutiyet döneminin iktidar partisi İttihat ve Terakki'nin iktidarı bırakma hali, diğer taraftan buna bağlı olarak sarayın, padişahlığın yeniden öne çıkma durumu ve iddiatçıların dışında mütareke döneminde, öncesinde Rum-Ermeni çeteleriyle başlayan mütareke döneminde de mütarekede yaşanan işgallerle gelişen bir müdafaa-i hukuk hareketini, bunlar karşısında milletin hakkını, hukukunu korumaya çalışan kimi zaman silahlı gruplar, kimi zaman dernekler, kimi zaman kongrelerin gelişimini anlattık. Bu çerçeve içerisinde de bu yerel direniş grupları, yapıları, kongreleri, dernekleri, bazen şuralarla neredeyse hükümet gibi, devlet gibi davranan yapılarıyla bunların önce bölgesel düzeyde Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi birleşme çabalarını bilahare de bir milli ölçekte merkezileşme ve birleşme çabalarını ele aldık, konuştuk. Bu da özellikle Sivas Kongresi teşebbüsüyle gelişecek. Ama nihayetinde Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla bu istikamette çok ciddi adımlar atılacaktır. Ama geçtiğimiz programlarda ele aldık. Bu adımlara rağmen bu adımların kendi içerisinde ne kadar zor olduğunu, tartışmalar, kırılmalar, endişeler, kaygılar meydana getirdiğini, aynı zamanda oluşmuş yapıları, alışkanlıkları tasfiye etmenin zorluğunu, yeni bir iktidar, hukuk ve devlet sistemini yeniden ihya etmenin zorluklarını ele almış, konuşmuştuk. Ama nihayetinde istikamet bu şekilde ortaya konulmuştu ve bu istikamet çerçevesinde de ilerlemeler yaşandı. Direnişlere, kırılmalara, tartışmalara, endişelere, kaygılara rağmen özellikle Büyük Millet Meclisi'nin etrafında bu birliğin, merkezileşmenin tesis edildiğini görüyoruz. Tabii yine geçtiğimiz programlarda zaman zaman ele aldık, konuştuk. Yani bunlar gerçekten bir yandan yani siyaseten yürütülüyor. Diğer taraftan da pratik açıdan da fevkalade zorluklar barındıran gelişmeler. Bu devletin nizamının sarsılması, Rum-Ermeni çetelerinin varlığı, bunlar karşısında silahlı grupların oluşması, nihayetinde meşruiyet duygusunu, meşruiyet üreten kurumları, süreçleri zedeliyor. O yüzden de işte bir takım silahlı grupların daha sonra merkezi sisteme, yani milli sisteme entegre edilmesi, birleştirilmesi de ciddi zorluklar getirecektir. Bunun en bilinen örneğini işte Çerkez Ethem vakasında yaşadık. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığı andan itibaren bu merkezileşme ve birleştirme istikametinde bir program uyguluyor. Bunun için mücadele ediyor. Bu çerçeve içerisinde de bu grupların zaman içerisinde düzenli orduya entegrasyonu ve tasfiyesi için gayret sarf ediyor. Bir yandan da bunların olabilmesi için tabii düzenli ordunun güçlenmesi lazım. Düzenli ordu yokken bu grupları bir anda tasfiye etmek hem Rum-Ermeni çetelerinin hem de Yunan işgal kuvvetlerinin, diğer işte küçük de olsa işgal ülke devletlerinin, büyük devletlerin küçük askeri gruplarını, İtalya, Fransa, İngiltere olduğu gibi önünü açmak anlamına, onların hareket kabiliyetini artırmak anlamına geldiğini biliyor Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa'nın burada bir parantez açmak lazım. Mustafa Kemal Paşa ile beraber aslında 2. Meşrutiyet sonrasındaki subayların, devlet adamlarının çok ciddi bu alanda bir birikimi tecrübesi var. Bu birikim ve tecrübe bir yandan Balkanlarda Batı ve Rusya destekli, Avusturya Macaristan destekli komitacılarla yürüttükleri mücadeleden geliyor. Bu manada bir gayri nizami harp tecrübeleri var. Diğer yandan bilhassa Libya'da gerçekleştirdikleri, yani Enver Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın kendilerini orada ilk defa gösterdikleri o İtalya'ya karşı örgütledikleri büyük mücadelenin de tecrübesi söz konusu. Burada hatırlanacaktır. Bu subaylar daha sonra bir kısmı İttihat Terakki'de, bir kısmı Milli Mücadele'de çok önemli, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa dışında da bulunan subaylar çok önemli roller üstlenecektir. İşte oraya giderken bu bir resmi görev değilmiş gibi kimi gazeteci, kimi avukat, kimi tüccar kılığında çeşitli yollarla Libya'ya gidiyorlar ve orada bu direniş gruplarını bizzat eğiterek, içlerinde kalmak suretiyle yöneterek bu mücadeleyi yürütüyorlar. Yani orada hani sadece dışarıdan bir danışmanlık, kendilerinin güvenli yerlerde bulunarak orada diğerlerine öğüt verdikleri bir ilişki değil, bizzat bu direnişi gerçekleştiren kişilerle aynı çadırlarda, aynı sahalarda kalarak hem eğitip hem teşkilatlandırarak hem de bizzat savaşa, mücadeleye katılarak bu işi yürüttüklerini hatırlatalım. Dolayısıyla hani Enver Paşa'nın da biz burada Mustafa Kemal üzerinden anlatacağımız için milli mücadeleyi, Mustafa Kemal Paşa'nın da bu alanda olağanüstü bir tecrübesi var. Bunu unutmamak lazım. Bu tecrübe milli mücadelenin hem başlangıcında hem de milli mücadelenin zaman içerisinde merkezileşmesi, birleşmesi ve nihayet düzenli orduya geçiş sürecinde olağanüstü kıymetli bir tecrübeye denk geliyor. Tabii dediğim gibi sadece Mustafa Kemal'de değil, burada bulunan başka subaylar da var. Balkanlarda keza bulunmuş subaylar da var. Bunlar netice itibariyle Türkiye'nin özellikle subay devlet adamları tecrübesinde, beşeri malzemesinde, beşeri gücünde çok ciddi, belki işgal kuvvetlerinin dikkate almadığı ama çok ciddi bir birikimi ifade ediyor. Şimdi mesela daha sonraki bir takım problemler bakımından da önemli ama Mustafa Kemal Paşa burada özellikle bu grupların düzenli orduya entegrasyonuna öncelik veriyor. Hatırlanacaktır. Kendisinin yakın arkadaşı olan Ali Fuat Paşa mesela Batı cephesine gidiyor. Yakın arkadaşı dediğim hem sınıf arkadaşı hem de hafta sonları evci olarak çıktıklarında Mustafa Kemal'in evi malum işte Selanik'te. Ama okul İstanbul'da, İstanbul'daki okulda Ali Fuat Paşa'nın evine gidiyorlar. Orada kalıyor Mustafa Kemal. Aralarında böyle bir yakınlık var. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığına gidiyor. Orada bu özellikle Çerkez Ethem'den oradaki Kuvayi Milliye'nin diğer unsurlarına yani Çakırcalı, Efe gibi vesaire birçok aktörle görüşüyor. Onları bu sisteme entegre etmeye çalışıyor. Fakat mesela dönerken subay kıyafeti yerine o mahalli milis kıyafeti giyiyor. Hatta öyle bir fotoğraf poz da veriyor. Mesela Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşı olmasına rağmen Ali Fuat Paşa'yı nutukta bu bakımdan eleştirir. Yani buradaki dikkati vurgulamak için ifade etmek isterim. Keza çok önemli bir başka isim milli mücadelenin kahramanlarından işte İstanbul'u teslim almaya daha sonra gidecek olan Refet Bele mesela bu bölgeye gelir ve aylarca bu bahsettiğimiz Efelerin yanında Efelerle beraber mücadele eden kızanların arasında ahırlarda, dağlarda, bayırlarda onlarla beraber yatıp kalkar. Çünkü bu subaylar sahadaki Balkanlardan Libya'ya kadar tecrübelerinden bilmektedirler ki eğer sahada bu unsurlarla beraber olunmaz, onlarla bir ilişki geliştirilmezse onların sevk ve idaresi bilahare de düzenli orduya intikalleri çok ciddi zorluk yaşayacaktır. Nitekim bu tecrübeyle bu zorlukların gene karşımıza çıktığını, milli mücadeleyi yöneten komutanların, devlet adamlarının karşılarına çıkacağını biliyoruz tarihten ama bunların daha küçük problemlere dönüşmesinde, aşılabilmesinde bu tecrübe çok ciddi rol oynuyor. Ama bu tecrübeye rağmen yine de Çerkez Ethem gibi milli mücadeleye çok önemli katkılar vermiş bir ismin neticede İsmet Paşa'nın komutasını kabul etmemekten kaynaklanan isyanını, onun meydana getirdiği milli mücadele bakımından büyük tehlikeyi, tahribatı unutmamak lazım. O yüzden de hani burada yürütülen mücadelenin çok cepheli, çok yönlü bir mücadele olduğunu hatırdan çıkarmamak lazım. Netice itibariyle bir yenilgiyi mütakiben işgalle ve aynı zamanda sadece bir işgal değil, işgallerle içeriden yerli işbirlikçilerin dahil olduğu, işgal kuvvetlerinin yürüttüğü bir mücadeleyle karşı karşıya kalınıyor. Yenilmiş bir ordu aynı zamanda mütareke dolayısıyla tasfiye edilen bir ordu söz konusu. Sadece ordu değil, tasfiye edilen, iradesi, hakimiyeti kırılan bir devlet söz konusu. Meşruiyeti aşındırılmaya çalışılan bir devlet söz konusu. Aslında nihayetinde bugün biliyoruz ki Seher Anlaşması'yla, taslağıyla beraber tasfiye edilmek istenen, gerçekten küçültülmek istenen bir devletten bahsediyoruz. Bir sadece hani devlet değil, ülke, bir milletin tasfiye edilmesi planlanıyor. Bu bakımdan mücadelenin büyüklüğü gerçekten bu kendi içerisindeki kırılmaları, anlaşmazlıkları, zorlukları da üzerinde ciddiyette durulmasına icap ettiriyor. Evet, şimdi bir yandan da bütün bunlar kendi içinde zaten zor olan bu hususlar, İttihat Terakki'nin milli mücadele içerisinde bir hakimiyet kurma gayretiyle beraber ayrı bir mahiyet kazanacak. Bunu önümüzdeki programda ayrıca açarız. Ama şunu hatırlatalım. Biz hani milli mücadeledeki bu işte Çerkez Ethem hadisesinden bahsettik. Şimdi İstanbul hükümetiyle ilk zamanlarda milli mücadeleyi yöneten komutanların, Mustafa Kemal Paşa'nın geldikten sonra Damat Ferit hükümeti kurulana kadar iyi ilişkiler yürüttüğünü, bunun için hem İstanbul hükümetlerinin hem de Mustafa Kemal Paşa'nın olağanüstü gayret sarf ettiğini görüyoruz. Çünkü İstanbul hükümetlerinin içerisinde İstanbul'da milli mücadeleyi destekleyen ve milli mücadele dışında bir yol, yöntem olmadığını, aksi halde devletin, ülkenin tamamen tasfiye olacağını gören vatanseverler var. Onlar ellerindeki fırsatla Anadolu'yu, milli mücadeleyi güçlendirmeye çalışıyorlar. Ellerindeki fırsat ne? Ellerindeki fırsat bir devletin imkanları, bütçe, diğer yandan mevcut askeri, idari kadro, silah, mühimmat gibi bir takım hususlar. Diğer yandan Mustafa Kemal Paşa da bu kaynaklardan istifade edecek ve aynı zamanda zaman kazanarak Anadolu'da teşkilatlanmayla beraber Anadolu'yu ikna edecek bir zamana, bir hani kritik noktaya gelinceye kadar bu ilişkiyi iyi götürmeye gayret sarf ediyor. Tabii özellikle Damat Ferit'in gelişiyle beraber işgal kuvvetleri, İngilizlerin aklıyla henüz oluşum aşamasında, teşekkül aşamasında olan milli mücadeleyi, bu Kuvayi Milliye'yi, aynı zamanda işte müdafaa hukuk cemiyetlerini, kongreleri basıp dağıtmak isteyen, bunun için de aynı modelle bir tür gayri nizami harple çeteler oluşturmaya, çetelere hem para bakımından hem silah bakımından destek vererek buraları çeteler marifetiyle milli mücadeleyi daha doğarken boğmaya gayret eden bir işgal kuvvetlerinin, özellikle İngiltere'nin bir perspektifi var. Bunun muhtelif yerlerde karşılığı olacak. İşte bazı yerlerde isyanlar çıkacak. Özellikle ama bu Marmara, Güney Marmara'da yaşanan bu Anzavur denilen grubun isyanları, tahribatları çok ciddi bir noktaya gelecek. O yüzden hani bu halin beraberinde getirdiği anlaşmazlıkların, çatışmaların üzerinde durmak, bunun mahiyetini anlamak fevkalade kıymetli. Çünkü hani tablo bunların yanı sıra bir de dediğimiz gibi içerideki başka anlaşmazlıklarla gelişecek. Bilhassa İttihat ve Terakki'nin varlığı ve İttihat Terakki'nin milli mücadeleyi kontrol altına alma gayretleri bir başka problem olacak. Bunu önümüzdeki programda konuşacağız. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.